Ayrım 7. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 172. 7. Kanto, Kara Duvar. 1. Tanık 3. Tutuklular 11. bloğun avlusunda kurşuna diziliyorlardı, kara duvarın önünde. Yargıç, 11. blok neredeydi? Tanık 3. Eski kampın sonunda, sağdaydı. Yargıç, avlu nasıl bir yerdi, tarif edebilir misiniz? Tanık 3. Avlu 10. blokla 11. bloğun arasındaydı. 40 metrelik bütün bloğu kaplıyordu. Önü ve arkası tuğla bir duvarla kapatılmıştı. Yargıç, avluya nereden giriliyordu? Tanık 3. 11. bloktaki yan bir kapıyla ön duvardaki bir başka kapıdan giriliyordu. Yargıç, avlu dışarıdan görülüyor muydu? Tanık 3. Sadece 11. bloğun zemin katındaki pencerelerden görülüyordu. Avlu kapısı ölüleri götürmek için açılınca kampta dışarı çıkma yasağı ilan ediliyordu. 11. bloğun öteki pencereleri örülmüştü. Tepede küçücük bir delik bırakılmıştı sadece. Yandaki kadınlar bloğunun pencereleri tahtayla kapatılmıştı. Yargıç, duvarın yüksekliği ne kadardı? Tanık 3, 3,5 metre kadar. Yargıç, kara duvar nereye düşüyordu? Tanık 3, kapının karşısındaydı, arka duvar boyunca uzanıyordu. Yargıç, nasıl bir şeydi? Tanık 3, kalın kerestelerden yapılmıştı. İki tarafa açılan kanatları vardı, serseri kurşunlara engel olsun diye. Tahtaların üstüne katranlanmış branda bezi çekilmişti. Yargıç, büyüklüğü ne kadardı? Tanık 3, 3 metre yüksekliğinde, 3,5 metre genişliğindeydi. Yargıç, tutuklular kara duvara nereden getiriliyorlardı? Tanık 3, 11. bloğun yan kapısından. Yargıç, nasıl getirildiklerini anlatır mısınız? Tanık 3, her keresinde yanında çırılçıplak iki tutukluyla Jacob gelirdi. Yargıç, Jacob kimdi? Tanık 3, Jacob 11. bloğa bakan tutukluydu. İri yapılı, güçlü, kuvvetli bir adamdı, eski bir boksör. Yargıç, tutuklular nasıl getirilirdi? Tanık 3, Jacob aralarına girip kollarından tutarak getirirdi onları. Yargıç, tutukluların elleri bağlı mı olurdu? Tanık 3, 1942'ye kadar elleri arkalarından telle bağlanırdı. Sonra vazgeçtiler bundan. Tutukluların hepsi hiç karşı koymadan sessizce gidiyorlardı çünkü. Yargıç, kara duvarın yan kapıdan uzaklığı ne kadardı? Tanık 3, kapıdan 6 basamak iniliyordu. Oradan da 20 adımda varılıyordu kara duvara. Hiç vakit kaybedilmiyordu. Jacob tutukluları duvara götürünce yenilerini getirmeye koşuyordu. Yargıç, tutuklular nasıl kurşuna diziliyordu? Tanık 3, yüzleri duvara dönük oluyordu. Birbirlerinden 1-2 metre arayla duruyorlardı. Kim ateş edecekse ilk tutuklunun yanına yaklaşıyor, silahını kaldırıp ensesine nişan alıyor. Sonra da 10 santimden ateş ediyordu. İkinci tutuklu yanındakinin öldüğünü görüyordu. Birinci tutuklu yere düşer düşmez sıra ona geliyordu. Yargıç, ne çeşit silah kullanılıyordu? Tanık 3, susturucu takılmış küçük saplı silahlar kullanılıyordu. Yargıç, kimler bulunuyordu orada? Tanık 3, kamp komutanı, komutan yardımcısı, siyasi şube şefi Grabner, başka subaylar da bulunuyordu. Brod'u, Stark'ı, Boger'i, Schlage'yi de gördüm. Kaduk da sık sık geliyordu. Avukat, komutan yardımcısının orada bulunduğuna emin misiniz? Tanık 3, herkesçe bilinen bir kişiydi. Kamp komutanını nasıl tanıyorsak yardımcısını da tanırdık. Avukat, siz ne sıfatla bulunuyordunuz orada? Tanık 3, tıp öğrencisi olduğum için ölüleri taşıma taburuna verilmiştim. Yargıç, sanıklardan kimin ateş ettiğini gördünüz? Tanık 3, Boger'in, Brod'un, Stark'ın, Schlage'nin, bir de Kadu'nun ateş ettiklerini gördüm. Yargıç, sanık Boger, kara duvar önündeki bu olaylara katıldınız mı? Sanık 2, kampta bulunduğum süre boyunca bir tek kere bile ateş etmedim. Yargıç, sanık Brod, kara duvar önündeki bu olaylara katıldınız mı? Sanık 16, böyle bir şey yapmak zorunda bırakılmadım. Yargıç, sanık Schlage, 11. bloğun sorumlusu olarak kara duvar önündeki bu olaylara katıldınız mı? Sanık 14, katılmaya yetkim yoktu. Yargıç, sanık Kaduk, kara duvar önündeki bu olaylara katıldınız mı? Sanık 7, 11. bloğa adımımı bile atmadım. Benim için söylenenlerin hepsi yalandır. Yargıç, kurşuna dizilmelerinden önce tutukluların yüzlerine karşı karar okunuyor muydu? Tanık 3, çoğu kez okunmuyordu. Okunduğu zamanlarda da özel bir manga geliyordu tutukluları kurşuna dizmek için. Ama sadece bir iki kere oldu bu. Genellikle tutuklular 11. bloktaki hücrelerden getiriliyorlardı. Yargıç, tutuklular ne durumdaydı? Tanık 3, çoğu kötü durumdaydı. Sorgudan ya da kömürlükten geliyorlardı çünkü. Hatta bazıları duvarın önüne sedyeyle götürülüyordu. Yargıç, tanık olarak buradaki sanıkların o zamanlar başında bulunan bir subayı çağırıyoruz. Siz emniyet müdürüydünüz. Ayrıca mahkemeye de başkanlık ediyordunuz. Siyasi şöbenin yürüttüğü bu infazlarla ne gibi bir ilginiz vardı? Tanık 1, benim siyasi şöbeyle hiçbir ilgim yoktu. Baktığım davalar partizanların direniş hareketleriyle ilgili davalardı. Bu davalara kamptaki bir duruşma salonunda bakılıyordu. Yargıç, duruşma salonu neredeydi? Tanık 1, barakaların birinde. Yargıç, 11. blokta değil miydi? Tanık 1, hatırlamıyorum. Tanık 6, 11. blokta katiplik yapıyordum. Onun için mahkemenin işleyişini inceleme fırsatını buldum. Duruşma salonu 11. blokta koridorun sonundaydı. Yargıç, nasıl bir salondu? Tanık 6, avluya bakan 4 penceresi vardı. Ortada da koca bir masa duruyordu. Yargıç, tanık hatırlamaya başladı mı? Tanık 1, hayır. Yargıç, eski kampın içine hiç girdiniz mi? Tanık 1, hatırlamıyorum. Yargıç, kampın kapısından hiç girmediniz mi? Tanık 1, belki girmişimdir. Bir bando vardı, orada çalardı. Yargıç, 11. bloğun avlusuna hiç gitmediniz mi? Tanık 1, bir kere belki. Orada bir duvar da varmış galiba ama hatırlamıyorum. Yargıç, kapkara bir duvar, herhalde hatırlarsınız. Tanık 1, hatırlamıyorum. Yargıç, sayın tanık, siz askeri mahkemenin başkanıydınız. Sanıkların avukatları var mıydı? Tanık 1, isteyen avukat tutabilirdi. Yargıç, isteyen oldu mu? Tanık 1, peki olmuyordu. Yargıç, isteyen olursa? Tanık 1, bir avukat tutuluyordu. Yargıç, kimdi bu avukat? Tanık 1, şubedeki subaylardan biri. Yargıç, tutuklulara işkence ediliyor muydu? Tanık 1, böyle bir şey olmadı. Kimseye işkence edildiğini duymadım. Duruşmalarda her şey o kadar ortadaydı ki işkence etmeye gerek yoktu zaten. Yargıç, sanıklar ne suçtan yargılanıyorlardı? Tanık 1, çoğu vatana ihanetten yargılanıyordu. Yargıç, sanıklar itirafta bulunuyorlar mıydı? Tanık 1, itiraf etmekten başka çareleri yoktu ki. Yargıç, nasıl itiraf ediyorlardı? Tanık 1, sorguları sonunda. Yargıç, sorguları kim yürütüyordu? Tanık 1, siyasi şube. Yargıç, siz yargıç olarak bu itirafların alınış biçiminden hiç rahatsız olmadınız mı? Tanık 1, herhangi biri kendi yetkilerinin dışına çıkarsa ben ne yapabilirdim ki? Ben birlikte çalıştığımız kimseleri bütün işlemlerde dürüst davranmaları için durmadan uyardım. Yargıç, duruşmalara tanık da çağrılıyor muydu? Tanık 1, çağrılmıyordu. Suçlamaları kabul ediyor musunuz diye soruyorduk. Hepsi kabul ediyordu. Yargıç, öyleyse size de sadece ölüm kararlarını bildirmek düşüyordu. Tanık 1, evet, beraat eden yok gibiydi. Dava açıldığında her şey kesinleşmiş demekti. Yargıç, sanıkların vücudunda hiç işkence belirtilerine rastladınız mı? Tanık 1, hayır. Yargıç, kadınlarla çocuklar da kara duvarın önünde mi öldürülüyorlardı? Tanık 1, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tanık 6, 11. bloktaki askeri mahkeme önüne çıkarılan tutuklular arasında sayısız kadın ve çocuk vardı. Kaçakçılıktan ya da partizanlarla ilişki kurmaktan yargılanıyorlardı. Siyasi tutuklular mahzene kapatılıyordu ama adi suçlardan yargılananlar bloğun zemin katında gözaltına alınıyorlardı. Duruşma salonuna teker teker giriyorlardı. Yargıç kararı okuyordu. Sanığın adını söylüyor, sonra da ölüm cezasına çarptırıldınız diyordu sadece. Sanıkların çoğu yargıcın konuştuğu dili bilmiyorlardı. Niye gözaltına alındıklarına dair de hiç fikirleri yoktu. Mahkeme salonundan hamama götürülüyor, orada çırılçıplak soyunduruluyor, sonra da avluya çıkarılıyorlardı. Savcı, tanık askeri mahkemenin başkanı olarak kaç ölüm kararı okuduğunu söyleyebilir mi? Tanık 1, hatırlamıyorum. Savcı, mahkemeye başkanlık etmek için ne kadar zamanda bir çağrılırdınız? Tanık 1, şimdi hatırlamıyorum. Savcı, bir duruşma ne kadar sürerdi? Tanık 1, bilemeyeceğim. Savcı, bugün büyük bir ticaret şirketinde yöneticisiniz. Onun için rakamlarla ve zaman üniteleriyle bir yakınlığınız var. Kaç kişiyi ölüm cezasına çarptırdınız? Tanık 1. Bilmiyorum. Tanık 6. Askeri mahkemenin bir duruşmasında aşağı yukarı 100-150 karar okunurdu. Duruşma 2 haftada bir yapılır, 1,5-2 saat sürerdi. Savcı: Sayın tanık, kara duvarın önünde aşağı yukarı kaç kişi öldürüldü dersiniz? Tanık 6. Kayıtlara ve ölüm belgelerine göre kara duvarın önünde aşağı yukarı 20 bin kişi öldürüldü. 7. Kanto, Kara Duvar 2. Tanık 7. 1943 sonbaharında bir sabah erkenden 11. bloğun avlusunda küçük bir kız gördüm. Üstünde kırmızı bir elbise vardı, saçları örgülüydü. Tek başınaydı avluda, ellerini asker gibi gövdesinin iki yanına yapıştırmıştı. Bir ara eğilip ayakkabılarındaki tozu sildi, sonra yine doğruldu. Boger'in avluya geldiğini gördüm. Elinde bir tabanca vardı ama tabancayı arkasına saklamıştı. Kızı elinden tutup kara duvara götürdü. Kız uslu uslu gitti. Boger yüzünü duvara çevirdi onun. Kız dönüp arkasına baktı. Boger kızın yüzünü yine duvara çevirdi. Tabancasını kaldırıp onu vurdu. Avukat: Tanık bu olayı nasıl görmüş olabilir? Tanık 7. Ben o sırada avlu kapısının tam karşısına düşen helayı temizliyordum. Yargıç: Kız kaç yaşındaydı? Tanık 7. 6-7 yaşlarında. Sonradan ölüleri taşıyanların söylediğine göre annesiyle babası da birkaç gün önce aynı yerde öldürülmüşler. Sanık 2. Sayın yargıç, ben hiç çocuk öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Tanık 3. Boger'i kara duvarın önünde sık sık görürdüm. Tutukluya kaldır başını diye seslenirdi. Sonra da ensesine ateş ederdi. Yargıç: Yanılıp Boger'i bir başkasıyla karıştırmıyorsunuz ya. Tanık 3. Boger'i yürüyüşünden hepimiz tanırdık. Tüfeği omzunda bisikletle 11. bloğa gittiğini sık sık görürdük. Bazen tutukluların boynuna bir ip geçirir, köpek gibi sürüyerek götürürdü. Yargıç: Sanık Boger, kampta kimseyi öldürmediğinizi söylemiştiniz. Bu ifadenizde direniyor musunuz? Sanık 2. Direniyorum. 1000 yıl sonra da direneceğim. Öldürmek istesem rahatça öldürürdüm. Kimse de bir şey diyemezdi. Görevimi yapmış olurdum sadece. Tanık 3. Her çarşamba ve cuma günleri tutuklular öldürülürdü. Boger'in 14 Mayıs 1943 günü 17 tutukluyu öldürdüğünü gördüm. Tarihi unutmadım çünkü öldürülenler arasında arkadaşım Berger de vardı. Öldürülmeden önce salıncağa asılıp işkence edildi ona. Boger ateş edeceği sırada Berger, "Katiller, caniler!" diye bağırdı. Berger'in yanında dizlerinin üstüne çökmüş biri daha vardı. Boger onun yüzüne ateş etti. Boger'in geldiğini duyunca neler olacağını kolayca kestirirdik. Kendi aramızda Boger'e kara ölüm derdik. Sanık 2. Başka adlar da takmışlardı bana. Hepimize adlar takmışlardı. Bu bir şey ispat etmez. Yargıç: Sanık Boger, duruşma boyunca tanıklar hep aynı şeyi söylediler. İfadelere göre kampta birçok tutukluyu öldürmüşsünüz. Bütün bu ifadelerin yalan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? Sanık 2. İnfazlarda en çok bulunan kişi bendim. Şurası apaçık ortadaki, tanıklar beni bir başkasıyla karıştırıyorlar. Beni, Boger'i gördüler burada, bütün kinlerini üstüme boşalttılar. Yargıç: Bir kere bile olsun kimseyi öldürmediniz mi? Sanık 2. Bir kere ateş etmek zorunda kaldım. Yargıç: Demek bir kere öldürdünüz. Sanık 2. Bu istisnai bir durumdu. Emirlere boyun eğmek zorunda kaldım. İnfazların birinde bulundum. Yargıç: Nasıl olduğunu anlatır mısınız? Sanık 2. Kömürlüğü temizliyorduk. Grabner emir verdi. Yüzbaşı Boger ateş edecek dedi. Yargıç: Kaç kere ateş ettiniz? Sanık 2. İki kere. Sonra bu gibi olaylara karışmayı reddettim. Ya burada çalışırım ya da kimlik bürosunda dedim. İki işi birden yapamam dedim. Yargıç: Kurşuna dizilenler kimlerdi? Sanık 2. İsimleri kayıtlara geçirilmemiş kimselerdi. Yargıç: Kayıtlara geçirilmediğine göre yaşayacaklarına ihtimal verilmiyor muydu? Sanık 2. Öyle sanıyorum. Yargıç: Sanık Boger, şimdiye kadar niye kimseyi öldürmediğinizi söylediniz? Sanık 2. Sayın yargıç, hakkımda öylesine ithamlarda bulunuldu ki böyle söylemeye mecbur kaldım. Yargıç: Şimdi de sadece iki kere ateş ettiğinizi, sorgular sırasında da kimsenin ölmediğini söylüyorsunuz. Sanık 2. Evet, yemin ederim. Yargıç: Sayın tanık, siz ölü taşıyıcısı olarak görev almıştınız. 11. blokta ne zamanlar bulunuyordunuz? Tanık 3, infazlardan aşağı yukarı bir saat önce orada bulunmak zorundaydık. Yargıç, nerede kalıyordunuz? Tanık 3, can kurtaran bloğunda. Yargıç, can kurtaran bloğu neredeydi? Tanık 3, kömürlüğün karşısında, kampın sağına düşüyordu. Yargıç, nasıl çağırırlardı sizi? Tanık 3, 11. bloktan koşarak bir katip gelirdi. Bir sedye ya da iki sedye diye bağırırdı. Bir sedye diye bağırırsa çok kişinin öldürülmeyeceğini anlardık. Birden fazla sedye istenirse çok kişi ölecek demekti. Duruma göre kaç taşıyıcının gideceğine şefimiz karar verirdi. Yargıç, nereye giderdiniz? Tanık 3, sirenler çalınıp kampta dışarı çıkma yasağı ilan edilince 11. bloğun avlusuna giderdik. Kapının karşısında sedyelerle beklerdik. Yargıç, nasıl sedyelerdi bunlar? Tanık 3, iki tahta sırığın arasına gerilen branda bezinden yapılmıştı. Madeni destekleri de vardı. Yargıç, infazlarda doktorda bulunur muydu? Tanık 3, doktorlar sadece çok kişi öldürüleceği zaman gelirlerdi. Çok kişi öldürülmeyecekse yalnız siyasi şubedekiler bulunurdu. Yargıç, tutuklular nerede beklerdi? Tanık 3, helaların bulunduğu binada, koridorda. Yargıç, ne gibi hazırlıklar yapılırdı? Tanık 3, tutuklular mahzenden çıkarılınca elbiselerini ya helada ya da koridorda bırakırlardı. Göğüslerine ıslak kopya kalemiyle numaraları yazılırdı. Katip numaraları elindeki listeden kontrol eder, sırası gelip de avluya götürülenlerin isimlerini silerdi. Yargıç, tutukluları getirmek için nasıl bir emir verilirdi? Tanık 3, dışarı diye bağırılırdı. Jakob ilk iki tutukluyu getirirdi. Tutuklular duvarın önüne gidince bize de dışarı diye emir verilirdi. Biz de sedyelerimizi alıp koşardık. Yargıç, size kim verirdi bu emri? Tanık 3, ya doktor ya da subaylardan biri. Yargıç, siz yanlarına vardığınızda tutuklular ölmüş mü olurlardı? Tanık 3, çoğu kez ilk tutuklu ölmüş olurdu, öteki de biz yanına varırken öldürülürdü ama bazen uzardı. O zaman da ateş edenlerin arkalarında beklerdik. Yargıç, niye uzardı? Tanık 3, silahları tutukluk yapardı bazen, biz de doldurup ateş etmelerini beklerdik. Yargıç, ölmek üzere olan tutuklular nasıl davranırlardı? Tanık 3, bazıları dua eder, bazıları da marşlar ya da ilahiler söylerdi. Sadece bir keresinde bir kadının bağırdığını duydum. Subaylardan biri emir verdi. Önce şu deliği öldürün, dedi. Yargıç, ölüleri nasıl götürürdünüz? Tanık 3, duvarın önüne serpilmiş kumlara yığıldıkları zaman kollarıyla bacaklarından tutup sırtüstü sedyelere yatırırdık. Sonra lağımlarını oraya atardık ölüleri. Yargıç, lağımlar neredeydi? Tanık 3, avlunun ucunda. Yargıç, sonra ne olurdu? Tanık 3, biz sedyeyi götürürken Jakob öteki iki tutukluyla birlikte duvarın önüne giderdi. İki sedyeci de hazır beklerdi o sırada. Ölüleri üst üste koyardık, başlarından akan kanlar lağım sularına karışsın diye. Yargıç, tutuklular hemen ölür müydü? Tanık 3, bazen kurşun kulağa ya da çeneye saplanırdı. Sedyeye yatırdığımızda hala ölmediyse başlarına bir kurşun daha sıkılırdı. Zaman zaman subaylardan şilage başımızda bulunurdu. Üst üste yığdığımız cesetler arasında hala kıpırdayanlar varsa onları çıkarttırır, bir daha ateş ederlerdi. Bir keresinde şilage, ölmeyen tutuklulardan birine ayağa kalk dedi. Tutuklu ayağa kalkmaya çalıştı. Şilage, yat orada dedi. Sonra gidip kalbine ve şakaklarına ateş etti. Ama adam yine ölmedi. Böyle şey görmedim dedi şilage. Kaç kez ateş ettiğini hatırlamıyorum. Gırtlağına ateş etti. Fışkıran kan simsiyahtı. Kedi gibi dokuz canlı bu herif dedi şilage. Yargıç, sanık şilage diyeceğiniz bir şey var mı? Sanık 14, böyle bir şey hatırlamıyorum. Ne diyebilirim ki? 7. Kanto, Kara Duvar 3. Tanık 7. Şilage'yi hamamda gördüm bir kere. Yeni gelenlerden bir ailenin yanındaydı. Adamı yere çömeltip kafasına ateş etti. Sonra çocuğu, sonra da annesini öldürdü. Çocuğa birkaç kere ateş etti. Bağırıyordu çocuk, hemen ölmemişti. Avukat, kara duvar biraz ötedeydi, niye hamamda öldürsün? Tanık 7. Öldürülecek insan çok olmayınca kolaylık olsun diye hamamda öldürüyorlardı. Sonra suları açıp akan kanı yıkıyorlardı. Avukat, nasıl bir yerdi hamam? Tanık 7. Küçücük bir odaydı. Penceresi bir battaniye ile örtülmüştü. Duvar yarıya kadar ziftlenmiş, üst kısımları da badana edilmişti. Köşelerde kocaman kara borular vardı. Yerden 2 metre kadar yükseklikte de odanın tam ortasında duşlar sıralanmıştı. Yargıç, sanık Şilage, hala kimseyi öldürmediğinizi ileri sürüyor musunuz? Sanık 14, bu ithamların hepsini reddederim. Ben infazlarda hiç görev almadım. Tanık 7, hamama getirilen cesetlerden bazılarının etleri kesilip alınmıştı. Yargıç, bununla ne demek istiyorsunuz? Tanık 7, buna ilk olarak 1941 yazında tanık oldum. Tutuklulardan biri öldürülmek üzere soyunurken dikkatimi çekmişti. Dev gibi bir adamdı. Sonra hamamda yattığını gördüm. Ölüsünü uzatmışlardı. Başında da beyazlar giyinmiş adamlar vardı. Ellerinde ameliyat aletleriyle midesinin bir parçasını kesip aldılar. Önce bir şey yuttu da çıkarıyorlar sandım. Ama sonra sık sık rastladım böyle olaylara. Ölülerin gövdelerinden parçalar kesip alıyorlardı. Daha çok güçlü kuvvetli kadınlardan. Tanık 3. Bir keresinde 70 kadının ölüsünü taşıdık. Göğüsleri kesilip alınmıştı. Karınlarıyla kalçalarında da derin oyuklar vardı. İlk yardım ekibindekiler bir motosikletin selesine insan eti yüklüyorlardı. Ölülerin üstünü tahtalarla kapamak zorunda kaldık. K. Tanık 4. Deneylerin yapıldığı 10. bloktaydım. Penceredeki bir aralıktan aşağıda avluda ölüler gördüm. Bir vızıltı duyduk. Sürüyle sinek üşüşmüştü. Avlu kan içinde kalmıştı. Sonra cellatları gördüm. Sigara içiyor, gülüyorlardı. Sanıkları gösterir. Avukat, müvekkillerimize yapılan bu büyük hakaretler karşılıksız kalamaz. Bu sözlerin tutanaklara geçmesini istiyorum. Sanıklardan nefret mırıltıları. 7. ayrımın sonu, sayfa 201.